Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Yine bir hafta içi dünya haberleriyle karşınızdayım Eksen'de. 19 Ekim 2021 Salı günündeyiz bugün. Gündem yüklü ama önce Kaş açıklarında 6 ya da 6.1 farklı veriliyor depremin büyüklükleri ama deprem meydana gelmiş epey bir korku yarattı anladığım kadarıyla. Geçmiş olsun dileyelim dinleyicilerimize o bölgede olan, çünkü her yerden de hissedilmiş. Şimdi notlarım olacak tabii dünyadan, özetleri geçeceğim size. Covid notları da var, her ne kadar artık pandemi vaka sayılarındaki artış devam etse bile hafif seniyor, sanki atlatmış gibi gözüksek de yine birkaç not aktaracağım size. Küresel politikalarda Amerika Çin gerilimi devam ederken bir de Rusya ile NATO arasında yeni gerilim olduğunu belirtmek lazım. Pentagon şefi, Amerikan Savunma Bakanı Gürcistan'a gitti, ardından Ukrayna'ya gitti. Karadeniz'le ilgili mesajlar verdi. Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili mesajlar verdi. Zaten en son bir diplomatik kriz yaşandığı için 1 Kasım'dan itibaren Rusya NATO nezdindeki temsilciliğinin faaliyetlerini askıya alıyor ve Moskova'daki NATO irtibat bürosunu da kapatıyor. Her ne kadar Rusya tarafı, Moskova zaten doğru düzgün bir diyaloğu kurmadığını ve açıkça Rusya'yı çevrelemek istediklerini NATO'nun belirttiğini dile getiriyor. Bir şeyin değişmediğini söylüyor ama kara bulutlar Karadeniz'in üzerinde de Amerika'nın bu hamleleriyle toplanmış gözüküyor. Birazdan notları aktaracağım size. Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden bu hafta başlıyor. Resmi olarak başlıyor. Ön anlaşma yapılmıştı. Tabii Türk diplomasisinde Afrika turu Cumhurbaşkanı'nın Angola'dan başladığı, meclise hitap ettiği mesajları vardı. Daha ziyade sömürgecilikle ilgili ve dünya beşten büyüktür sloganını ısrarla tekrarladı. Amerika-Türkiye arasındaki ilişkilerde gerilim olduğunu belirtmek gerekiyor. F-16 meselesi üzerinden bu sefer de. Daha doğrusu gerilim demeyelim ama belki yanlış ifade ettim. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin F-16 talebi olduğu Amerika'dan F-35 uçakları verilmiyor S-400'ler nedeniyle. Bunu dile getirmişti, haberlerde dile getirilmiş Türkiye'nin talebi oldu. Cumhurbaşkanı bunu Amerika'nın kendilerine önerdiğini söylemişti. Amerikan dışişlerinden üstü biraz kapalı gibi gözüken bir yalanlama geldi. Böyle bir finansman üzerinden böyle bir şey olmadığını söylediler. Bir tuhaf bir biçimde F-35'leri tartışırken F-16'ları konuşur bulduk. Tabii Biden'la ay sonunda Glasgow'da görüşmesi var Erdoğan'ın. Ama işler biraz kızışıyor çünkü Amerika'nın da özellikle Rusya'yı da etkileyecek Karadeniz bölgesinde, Balkanlar'da, Güney Avrupa hattında tatbikatları var üst üste. Bulgaristan var. Yunanistan'la ilişkileri Amerika'nın son derece gelişmiş durumda. Son dönemde yoğunlaştı. Dede Ağaç ana üst haline geliyor. Suda ile birlikte Girit'te NATO'daki iki müttefiki Amerika'nın, Türkiye ve Yunanistan, ve ağırlığını biraz Yunanistan'dan yana koyuyormuş gibi bir resim var. Yunanistan'la Mısır arasında yine yeni görüşmeler olduğunu belirtmek gerekiyor. Onların da notlarını aktaracağım size. Böylesi bir ortamda biraz Amerika'nın bölgede ki müttefikleriyle ilişkilerdeki dengelere bakmaya çalışacağız. Bugün 21. Yüzyıl Enstitüsü'nden strateji kurulu üyesi, terörle mücadele araştırma merkezi başkanı Ünal Atabay konuğum olacak. Bölgedeki stratejik dengeleri birlikte anlamaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında kendisine bağlanacağız ama başlamadan yine frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımızın linki de var tabii. Onu da paylaşmak istiyorum hemen sizinle. Tıklarsanız bizi, Ekseni YouTube üzerinden de izlerseniz seviniriz, mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, dünyamızın pek çok meselesi COVID pandemisiyle daha derinden küresel anlamda tartışılıyor tabii. Küresel ısınma, nüfus artışı, tarımdaki büyük sıkıntılar, gıda sorunu, tabii enerji krizi pandemiden çıkışla büyük çaplı meseleler var. Yeni pandemiler olabileceği de söyleniyor. Bilim insanları bu konuda bir araştırma yapmışlar ve 8 kuş gribi türünün dünyada dolaşımda olduğunu söylemişler. Bütün bunların tabii doğal dengenin bozulmasıyla alakasını kurarak gidiyorlar. Covid'de bitiyor mu bitmiyor mu? İşte çok da emin olamıyoruz. Rakamlar bize pek de bunu işaret etmiyor ama aşılarla, aşı pasaportlarıyla yeni bir hayat kurulduğu aşikar. Amerika'da bir hastalık önleme kontrol merkezi Ağustos verilerinden yola çıkarak diyor ki aşılı olanların aşısız olanlar, aşılanmayanların aşılardan ölme riski 11 kat fazla. Biraz tabii aşısız olmakla ilgili mücadele yoğunlaşıyor tüm dünyada. Ama bir yandan da tabii aşı olmayanların işsiz kalmaları gerçekten çok büyük problemler beklediğini söylemek gerekiyor. Pek çok yerde de protesto gösterileri var. Tabii burada aşırı sağ tonlar insanları bir de aşı karşıtlığıyla birleşince irite ediyor ama büyük bir probleme dönüştüğünü belirtmek lazım tüm dünya çapında. Hele hele de rakamların yüksekliği hala düşünürse, yani Türkiye'ye geleceğim ama mesela Britanya'da son 3 ayın en yüksek vaka sayısına ulaşmışlar. 50 bin efendim. Ki çok iyi aşılamada yaptı Britanya ama 50 binlik bir rakam ortaya çıkmış durumda. Hatta bir de Delta varyantının bir alt türünün daha Britanya'da ve Amerika'da yayılmaya başladığı yolunda Delta varyantı AY.4.2 diye de ifade ediyorlar bunun. Haberler var. O kadar da hızlı yayılmıyormuş ama yani yine insanı rahatsız ediyor bu tarz haberler. İsviçre'de ise bu aşı sertifikası meselesi İtalya'da yürürlüğe girdi. 23 milyon çalışanı ilgilendiren büyük tepkiler yaratmıştı. İsviçre'de referanduma götürecekler. Doğrudan demokrasi orada. Tabii nüfusları da buna el veriyor doğrudan demokrasiye. Yasal itirazlar var. İç mekanlarda aşı sertifikası gösterme yoksa toplum hayatından dışlanma gibi bir mesele çıkıyor. Dolayısıyla da şimdi referandum düzenleyecekler efendim. Çin'de de 24 yeni Covid vakası çıkmış, onu da belirteyim. Ve Rusya'da da 1015 can kaybı, can kayıpları biraz arttı Rusya'da. Bu kadar yüksek değildi ama giderek bir artış olduğunu belirtmek gerekiyor. Yine 33 bin civarında vaka var. Türkiye'de de 29.240 vaka tespit edildi. 214 yine can kaybı sayısı artmış durumda. Yani geçen sene böyle rakamlar varken kapanmalar vardı ama artık zaten bu ekonomik kriz, bu yoksullaşma asla bunu kaldırabilecek boyutlarda değil. Önlemler de pek de benim gözlemleyebildiğim kadarıyla alınıyor denilemez. Yoğun bakımlarda alarm veriyormuş Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı, bu konuda açıklama yapmış. Oktay Demirkıran yapmış açıklamayı ve bazı yerlerde %100'e yakın doluluk olduğunu söylemiş. Dünyada vaka sayısı en çok 3 ülkeden biri olduğunu belirtmiş kendisi. Maalesef böyle durum. Evet, bir de NASA'dan haber var. Önümüzdeki haftalarda 7 farklı göktaşı dünyanın yakınlarından geçecekmiş. Her seferinde heyecan yapıyoruz ama tabii içinde bulunduğumuz koşullarda başımızı kaldırıp gökyüzüne de daha fazla bakıyoruz. Hele uzay yarışı falan konuşulurken bu göktaşlarından birisi düşer mi tepemize diye bu iklim krizi, efendim bu seller, yangınlar, felaketler arasında akla gelmiyor değil. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de bu arada bir açıklaması var, raporu var daha doğrusu. 118 milyon insan kuraklık, sel ve aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Afrika'nın doğu buzulları önümüzdeki 20 yıl içerisinde yok olacak diyorlar. Yani geçen gün Pakistan'dan da ben size bir haber vermiştim. Pakistan'da da yoğun buzulların bulunduğu yüksek bir rakımda Pakistan. İklim değişikliğinin etkileri bu meselede Çok net bir biçimde gözleniyor efendim. Evet, magazinel bir not daha ileteyim. Netflix'ten, Netflix çalışanları bu sıralar işte sürekli olarak Netflix'i konuşuyoruz. Dolayısıyla herkesin gözü Netflix'te. Greve gidiyormuş çalışanlar. Transfobik içeriğin zarar verici olduğunu kabul etmesini istedikleri bir talep listesi göndermişler aralarında. Grev planlıyorlarmış çarşamba günü. Böyle bir gerekçeyle bir greve gidilecek. Bir de olimpiyat oyunları 2022 Beijing kış olimpiyatları Çin'de düzenlenecek. Yunanistan'da bir iç bükey ayna kullanarak ateşi, meşaleyi yakmışlar, onu da belirtelim. Evet, küresel meselelere girelim. Bu haftaya yine Çin-Amerikan didişmesiyle başlamıştık. Özellikle de Amerikan Başkanı'nın Connecticut ziyaretinde işte Çin'i Sincan bölgesinde Uygurlara zulmetmekle itham etmesi, Çin Dışişleri Sözcüsü'nün zorla çalıştırılmadığı Uygurların, böyle bir şeyin olmadığı, bunların yalan olduğunu söylemesi, etnik grupların ekonomik büyümede uyum içerisinde yerlerini aldıklarını söylemesi, siyasi komplo olduğunu söylemesiyle birlikte AUKUS'u tabii oluşturmuştu Amerikalılar, Britanya ve Avustralya ile birlikte Avustralya'ya aynı zamanda nükleer güçle çalışan denizaltı sahibi kılacak bir girişimdi. Rusya ve Çin bu girişimi eleştiriyorlar. Amerikalılar da en son tabii Financial Times gazetesinin iddiasına odaklanmışlardı. Size aktarmıştım. Hipersonik silah taşıyan bir roket, nükleer başlıkta taşıyabilecek. Çin deneme yaptı denilmişti. Çin dışişleri yalanladı, bu bir uzay aracı dedi ama Amerikalılar tabii askeri teknoloji bağlamında Çin'e dair bu haberlere dikkat kesilmiş durumdalar. Lloyd Austin'e sormuşlar, çok da bir değerlendirme yapmamış, takip ediyoruz gibi vurgular yapmış. Açıkçası Pentagon şefinin bu sıralar daha dikkat kesildiği ülke Rusya, daha saldırgan bir retorik geliştirdiğini söylemek mümkün efendim. Ama Çin'le ilgili son olarak Almanya ve Çin başbakanlarının görüşmesinden video konferans yoluyla Merkel'le Li Keqiang görüşmüşler. Daha çok tabii Merkel giderken veda turlarından birisini sanal alem üzerinden yapmış gibi oluyor. İlişkilerin 50. yıl dönümü olacak önümüzdeki sene Çin ve Almanya arasında. Biraz Merkel hani bir sonraki, birazdan aktaracağım, Almanya'da yeni hükümet çalışmaları Hristiyan Demokratlar kuramıyorlar. Öyle gözüküyor. Devam etmesi Almanya ile Çin'in ilişkileri, ama Avrupa Parlamentosu en son yatırım anlaşmasını rafa kaldırmış durumda, onu da belirtmek gerekiyor. Çin'le ilişkilere Merkel önem verdiklerini dile getirmiş olsa bile kendisi de artık siyasete veda ediyor. Bir de Asya'dan Kuzey Kore'nin yine iki balistik füze denediği haberi geldi. Japonlar ve Güney Koreliler alarmda o bölgede de. Orada tabii Amerikalılar Güney ve Kuzey Kore'nin kendilerini dışlayarak barışması girişimlerinden hiç mutlu değiller. Her ne kadar böyle bir şey çok mümkün gözükmese bile en azından girişimler var. Evet, Amerikan Savunma Bakanı dikkatini Rusya'ya çevirdi diyebiliriz. Gürcistan'ı ziyaret etti, Tiflis'e gitti. Irakli Garibashvili Gürcistan Başbakanı ve Savunma Bakanı Juhansher Burçuladze ile görüştü. Ve bir mutabakata, Gürcistan'ın savunma yeteneklerini etkinleştirecek bir mutabakat zaptına da imza koydu. İmza koyarken verdiği mesajlar hakikaten dikkat çekiciydi Pentagon şefinin. Gürcistan'a övgüler düzdü, Afganistan'da da olsun, Irak'ta da olsun savaşçılar bizimle omuz omuza dedi. Karadeniz bölgesinde göz diktiklerini açıkça dile getirdi. Gürcistan'ın kendisini savunması, saldırganlığın caydırılması Avrupa Atlantik entegrasyonunu ilerletmesine yardım etme politikasının altını çizdi Lloyd Austin. Burası bizim için kritik bir bölge dedi. Tabii Amerika'ya çok uzak bir bölge ama kritik bölge Amerikalılar için. Ortak değerlerimiz, ortak çıkarlarımız var bu bölgede dedi Lloyd Austin ve Rusya'nın Gürcistan topraklarının %20'sini işgal ettiğini iddia etti. Tabii yani tarihi dondurup 1990'lardan başlattığınız zaman çok farklı bir tablo elde edersiniz ama Sovyetler Birliği'ni birazcık bilen bir insan için bu işgal meselesi bayağı bir problemli. Gürcistan'ın tabii ki dağılma sürecinden sonra hak iddia ettiği idari bölgeler var. O idari bölgeler Rusya Federasyonu şu an içerisinde yer alıyorlar. Dolayısıyla da Amerika'nın çerçevesini çizdiği, tarihi de böyle 89-90'lardan, 90'ların başından başlattığı bir haritada biraz daha farklı gözüküyor durum elbette. Epey sert mesajlar, işgal meselesi, ateşkese saygı göstermiyor 2008 yılında. Aslında Gürcistan, Güney Ossetya ve Abazya'ya yeniden kontrol altına almak için onların iradelerine aykırı bir biçimde saldırmıştı. Ve Rusya ordusu bu saldırıyı püskürtüp sonra geri çekilmiş idi. 2008 savaşı dediği böyle bir şeydi aslında. Lloyd Austin ardından Kiev'i ziyaret etti. Burada da Rusya karşıtı retoriği yükselttiğini söylemek mümkün. Tam da NATO'nun Avrupa'da tatbikatları ardarda arda gerçekleştirdiği bir dönemde Karadeniz bölgesel ortaklığını geliştirme yollarını aradıklarını belirtti, konuştuklarını belirtti Ukrayna yetkilileriyle. Ve Ukrayna'nın NATO emelleri üzerinde üçüncü bir ülkenin veto hakkı yok dedi. Yani Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını Rusya engelleyemez dedi. Rusya tabii NATO'nun çevrelenmesi altında olduğunu düşünüyor 90'larda verilen sözlerinde. Gorbaçov döneminde tutulmadığını düşünüyor. Biraz Moskova'nın sinir tellerini zıplatacak açıklamalar yapmış durumda. Veto etkisi yok. Çatışmaların barışçı çözümüne Rusya engel oluşturuyor gibi Ukrayna'yı, Donbas'ı kastederek. Halbuki Minsk anlaşmalarını uygulamayan Kiev yönetimi bu arada. Hatta ve hatta Minsk anlaşmalarında Donbas'ın özerkliği var. Amerika'nın dünya çapında çok savunduğu bir şey. Ülkelerin belli parçalarının özerk olması, nedense Donbas'ta bunu savunmuyor Amerikalılar, belirtmek gerekiyor. Rusya'nın Karadeniz filosunun bu arada Kırım'da kıyı savunma tatbikatı yaptığını belirtelim. Asıl tabii kriz, dün aktarmıştım ben size, NATO ile Rusya arasında 6 Ekim'de Rusya'nın NATO temsilciliğinde görev yapan 8 yetkili gizli istihbarat subayı bunlar diyerek akreditasyonlarını iptal etmişti ittifak. Ayrıca temsilcilikteki Rus yetkili sayısının da azaltılmasına karar vermişti. Moskova buna sert yanıt verdi. 1 Kasım'dan itibaren NATO nezdindeki temsilciliğin faaliyetleri askıya alınacak dedi. Sergey Lavrov yanıt olduğunu söyledi. Moskova'daki NATO bürolarını da kapatacaklar. NATO'nun kasıtlı adımlarının sonucu olarak fiilen temel diplomatik çalışmalar için dahi koşullar yok dedi Sergey Lavrov. Bilerek yapıyorlar bunu dedi. Her ne kadar NATO henüz resmen bildirimi almadıklarını söylüyorsa da Sergey Lavrov da açıklamayı yaptı. Muhtemelen bildirimi de göndermişlerdir. Şimdi tabii açıkça biz şunu görüyoruz. NATO sözcüsü Oana Lungescu açıklama yapmış. Bir yandan NATO-Rusya konseyi dahil diyaloğa açığız diyor ama öte yandan da şöyle bir cümle kullanıyor. Tutarlı Rusya saldırgan eylemlerine yanıt olarak çevreleme savunmamızı arttırdık. Kim kimi çevreliyor, kim kime saldırıyor? Biraz hatlar karışık gördüğünüz gibi. Yani Rusya saldırgan ama onlar Rusya'yı çevreliyorlar gibi bir acayip bir söylem doğrusu. Amerikan Dışişleri de aynı şekilde Rus saldırganlığına yanıt vermeye devam edecek şeklinde formüle etmiş. Ama bununla birlikte diyalog da korunacak diye ekliyorlar efendim. Böyle bir acayip bir diplomatik dil. Kibarca aslında biz sizinle konuşmak falan istemiyoruz diyorlar yani. Dmitri Peskov'un açıklamaları var bugün. Bu konuda vallahi bizi etkilemez diyor. Rusya'yı etkilemez zaten diyor. Hiç doğru düzgün diyalog falan yoktu. Bir sıkıntı olduğunda Brüksel'deki büyükelçimiz ilgili sorularınızı yanıtlayacaktır demiş. Ayrıca eklemiş, NATO çevreleme arzusunu açıkça beyan ediyor. Somut eylemleriyle de, tatbikatlar yoluyla vesaire, bunu da destekliyor. Yani ne yapalım, tek başımıza tango yapamayız demiş Kremlin sözcüsü. NATO çevreleme stratejisinden vazgeçmediği müddetçe diyalog pek mümkün değil diyorlar. Bir yandan işte Brüksel'deki elçi dolayımıyla konuşmaktan bahsediyorlar efendim. Böyle bir gerilim olduğunu belirtelim. Birazdan aslında bu genel çerçeveyi Yunan Ataba'ya da sormak istiyorum. Sadece Amerika, Türk-Yunan ilişkileri, Yunanistan'ın Fransa'yla savunma anlaşmalarını derinleştirmesi falan değil. Biraz tabii yukarıdan daha bölgedeki duruma, Karadeniz'i ve Türkiye'yi de etkileyen bir başlık olduğunu belirtmek lazım. Evet, Alman hükümeti Rusya ile doğalgaz görüşmeleri çağrısı yapmış. Alman hükümeti derken yeni Alman hükümeti, kurulmaya çalışılıyor geçiyor. Birazdan aktaracağım. Doğal gaz fiyatları tavan yapmış durumda. Kuzey Akım 2 hazır ihtiyacı karşılamaya. Avrupalı kurumların yetkilileri de Rusya'nın spot piyasa fiyatlarıyla yükselişte dahli olmadığını dile getirmişlerdi. Dolayısıyla bu gaz krizi meselesi devam ediyor. Yeni Alman hükümeti bu arada tabii koalisyon görüşmeleri başlıyor ve yeni Alman hükümetinin Rusya'ya bakış açısı nasıl olacak onu kestirmek çok zor. Şimdi Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokratlar ön anlaşmayı yapmış durumdalar. Ama aralarında farklılıklar var, eksik değil. Dış politika konusunda da 12 sayfalık bir ortak metinde anlaşma sağlamışlar. Daha güçlü bir Avrupa Birliği diyorlar. Avrupa'nın stratejik egemenliğini arttırmak istiyoruz diyorlar. Enteresan, Avrupa'nın doğru düzgün bir dış politikası bile yok ortaklaşa. Ama bu koşullarda böyle hedefler koymaları, hakikaten büyük hedefler koyuyorlar kendilerine. Fransa ile Almanya'nın yakınlığı vurgulanıyor. AB içerisinde dayanışma, Doğu Akdeniz meseleleri. Bu tabii oradan hemen dayanışmadan Doğu Akdeniz'i anabiliriz kendi kendimize. Değerler temelinde dış politika vurgusu var. Otoriter yönetimlere tavır, demokrasilerin ittifakına destek. Sistemik rakipleri de diktatörlükler ve otoriter yönetimlere sahip ülkeler diye koymuşlar. Biraz daha detaylı incelemek lazım bu hükümetle ilgili şekillenmeler olduktan sonra bakmak lazım. Çünkü Türkiye'ye yönelik bu tarz eleştiriler giderek artıyor, bunu da biliyoruz efendim. Tabii Doğu Avrupa ile de derdi büyük. Avrupa Birliği'nin en son Polonya Anayasa Mahkemesi ulusal yasaların AB yasalarından üstün olduğuna karar vermişti. Pek çok tabii kendi yarattıkları muhafazakar katolik rejimlerden bir tanesi Polonya, sosyalizmi yıktıktan sonra şimdi beğenmiyorlar onların demokrasiyle ilgili adımlarını kendi çaplarında. Tabii Polonyalılar da tehdit dilini reddediyoruz, bize şantaj yapamazsınız diyorlar Avrupa Birliği'ne. İtalya'da da sol yerel seçimleri, başkent Roma'da ve büyük şehirlerde zafer kazanmış. Sol dediğimiz sosyal demokrasi demek lazım, sosyal demokratlar. Çok detayına giremeyeceğim çünkü dış politikayı ilgilendiren başlıklar var efendim. Türk dış politikasında ilk başta hemen 10 ülke, çok görülmüş bir şey değil. Ayrı ayrı ülkelerin yaptığı açıklamalar olabiliyor zaman zaman. Bu konuda iş insanı, hayırsever, insan hakları savunucusu olarak bilinen Osman Kavala efendim. ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke. Başka hangileri var? Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç, Yeni Zelanda. Ankara'daki büyükelçilikleri Osman Kavala'nın 4 yıldır bir şekilde serbest bırakılmadığı, aklansa bile başka davaları hakkında açıldığını belirterek Türk yargı sistemini eleştiren, demokrasiye saygı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerinin işlemediğini söyleyen bir açıklama yayınladılar. Davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız dediler. Türkiye'ye çağrıda bulundular. 4 seneyi aştı yanılmıyorsam. 4. yılında Osman Kavala'nın tutukluluğu ve gerçekten tartışmada bir hukuki süreç var. Türk yasaları bağlamında da tartışmalı. Tabii Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi. 10 ülkenin büyükelçileri bakanlığa çağrıldı bugün. Diplomatik misyon şeflerine dair bir açıklama yapıldı. Hadsiz ve kabul edilemez bu açıklamalar. Türk yargısı bağımsızdır denildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bazı ülkelere yönelik yıllardır uygulanmayan kararları var. Niye bize söylüyorlar? Keşke onları da tek tek içeriklerini sıralamış olsalardı uygulanmayan kararları. Tabii Avrupa Birliği'nin pek çok çifte standardı olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten Julian Assange davası, bu Avrupa Birliği değil tabii. Ayrıldı artık Britanya ama Avrupa'nın Britanya'ya ben böyle bir açıklama yaptığını da görmedim. Doğru, çifte standart var ama sizin ülkenizdeki bu hukuki sorunları da görmezden gelmenizi gerektirecek bir durum değil diye düşünüyorum. Naçizane kanaatim. Tabii Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Gül açıklamalar yaptılar. Türk yargısı bağımsızdır diye. Yalnız tabii Raik Brunson'ın iade şekli bu açıklamaları biraz gölgeliyor. Henüz birkaç sene önce Trump öfkeli bir açıklama yapıp Türkiye ekonomisini alenen tehdit edince Raip Brunson serbest bırakılmıştı. Dolayısıyla bunu da insan anımsamadan edemiyor. Evet, Cumhurbaşkanı Afrika kıtasındaki turu Angola'dan başladı, Nijerya'dan bitirecek. Angola dediğimiz Küba, Fidel Castro'nun Küba ordusuyla Amerikan destekli apartheid Güney Afrika'sı ve Savimbi'nin UNITA'sına karşı mücadele ettiği ülke. Cumhurbaşkanı Angola'da Ulusal Meclise hitap etti. Gonçalves Lourenço tarafından ağırlandı, bugün de iki gündür orada. Mesajları genel olarak işte Batılılar Afrika'yı çok feci sömürdüler, alçak Batılılar şeklinde. Tarihinde sömürgecilik olmayan milletiz biz dedi. Yalnız tabii imparatorluk, fetihler, başka toprakları ele geçirme, belli baskılar yapılır yapılmaz, onlar ayrı tartışma konusu. Yani bu dünya tarihinde imparatorluktan türemiş bir ülke olarak herhalde biraz daha dikkatli sömürgecilikten bahsetmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı dünya beşten büyüktür sloganını da yine Afrika'da tekrarladı. Oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Eski Portekiz sömürgesi bu arada Angola. Sanki oradan biraz Fransa'ya mesajları var. İşte kendi kanlı tarihlerinden, tarihlerin albenisinden sıyrılmaları lazım gibi vurgular yaptığı. Osmanlı'nın milletlerinin de Osmanlı'dan çok çekmişliği var tabii açıkçası. Onu da unutmamak gerekiyor. Evet, Angola'yla işte hastaneler, üniversiteler yapmak gibi vurguları, Afrika halklarını bağrımıza basıyoruz vurguları var Cumhurbaşkanı'nın. Sürekli de bu arada TRT World Forum 2021'e de mesaj yollamış. Burada da yine aynı şekilde dünya beşten büyüktür. BM ve diğer uluslararası kurumlarda reform ihtiyacı görmezden gelinemez demiş. Tamam da yani nasıl reform, nedir bunun kriteri, onu anlamakta zorlanıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. İçinde yaşadığımız kapitalist, emperyalist dünyada nereye düşüyor çok anlamak zor. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan dengeler, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi savaşın kazananların oluşturduğu daimi üyeleri var. Örneğin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Güvenlik Konseyi sisteminin kalması gerektiğini dile getirmişti açıkça. BM bugün aynı şey Peskov'a da sorulmuş Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu arada. O da demiş ki yani Rusya BM Sözleşmesi'ne sadık kalınması gerektiğine inanıyor. Her şeyin dünya düzenine dair tüm kuralların yazılı olduğu bir sözleşme zaten. Bu yeter ki uyulsun. Hani onun dışında Amerikalılar kendi kurallarını uydurmasınlar demeye getirmiş açıkçası. Böyle yanıt vermiş. Ben yine tabii Türkçe biliyor Peskov. Ben doğrusundan okuyayım, çevirisinden okumayayım diye de eklemiş efendim. Cumhurbaşkanı Nijerya'ya gidecek ama öncesinde Nijerya'da pazar yerinde bir saldırı var. Sokoto eyaletinde. Tabii oraya gitmeyecektir Cumhurbaşkanı, onu da aktarayım. Evet, Amerika ile F-16'lar meselesi. Cumhurbaşkanı Angola'ya gitmeden önce Amerika'nın kendilerine F-35 programından Türkiye'yi çıkarttıkları için F-16 vermeyi teklif ettiğini söyledi. Ama Amerikan Dışişleri Sözcüsü Ned Price dün akşam bunu adeta yalanlar gibi konuştu. Amerikan Kongresi, orada tabii kurumsal bir yapı var. Öyle kongreye resmen bildirim yapılmadıkça zaten Amerikan medyası derhal öğrenir böyle bir şey söz konusu olsa. Böyle bir şey kolay kolay olacak gibi değil. Ned Price de demiş ki ABD'nin Türkiye'nin F-16 talepleri konusunda hiçbir finansman teklifinde bulunmadığını söyleyebilirim demiş. İki şey var bu cümlenin içinde. Talep Türkiye'den geldi. İkincisi Amerika buna karşı hani finansman sorununu böyle çözeriz demedi diyor. Aslında bas bas bağırarak bunu söylüyor. Daha üstü kapalı bir biçimde biraz Pentagon'a atıf yapmış. İstişareler de devam ediyor demiş. Türk yetkililer F-16 uçakları satın almak arzusunda olduklarını da kamuoyu önünde ifade ettiler demiş, hakikaten de ettiler. Tabii F-35 programı için 1.4 milyar dolarlık bir para F-16 alımına kullanılabilir mi? Yani bu ayrı bir soru işareti. Ayrıca tabii Amerika'nın Türkiye'ye Amerika'ya para verdiyse karşılığını vermesi hakikaten gerekiyor. Ama bunun formülünün nasıl olacağı biraz karışık gözüküyor efendim. Şimdi bakalım, İtalya'da G20 zirvesi olacak ay sonunda. Biden'la görüşecek, belki Glasgow'da da görüşecek. Erdoğan öyle ifade etmişti, bilmiyoruz henüz kesinleşmedi ama bu meseleyi görüşecekler. Amerika bu arada demin aktardığım Rusya ile bu gerilimi aktarırken ifade ettiğim tatbikatlardan birini de Castle Forge tatbikatında Bulgaristan'la yapıyor. Bulgaristan'a ortak tatbikata katılmak üzere 366. savaş filosundan jetler gitmiş. Bunlar daha sonra Yunanistan'a da geçecekler. Zaten F-15 uçakları sevkiyatı da yapılmıştı. Dede Ağacı ve Girit'teki suda üssünü kullanımını ve Yunanistan'da Anakara'sında pek çok başka üssü kullanmayı içeren bir anlaşma yapıldı. Dengeleri nasıl etkileyecek? İki NATO müttefiki Yunanistan ve Türkiye arasında Amerika açısından biraz böyle o dengeler bozuluyormuş gibi görüntü var. Birazdan Ünal Atabay'la 21. Yüzyıl Enstitüsü'nden konuşacağız bu meseleyi. Yunan Başbakanı Mitsotakis ise Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'yi Atina'da ağırlamış ve enerji ve savunma işbirliğini konuşmuş. Türkiye'nin de Mısır'la ilişkileri düzeltme girişimi var ama pek de bir sonuç elde edilemedi. Daha ziyade ihvancıları tırpanlamak zorunda kaldı Ankara. Onun dışında da pek fazla bir adım da atılabilmiş olmadı. Evet, vaktim azalıyor. Birkaç başlıkta Orta Doğu'dan aktaracağım. Suriye ile ilgili tezkere de sadece Suriye değil tabii, bir de bütün bunlar çuvala doldurulduğu için Lübnan, Libya, efendim Azerbaycan, Irak, Suriye askerlerin görev süreleriyle ilgili tezkere hazırlığı var. Muhalefetin de karşıt taleplerde bulunacağı, karşıt önerilerde bulunacağı söyleniyor. Suriye meselesi, Türkiye'nin yeni harekat düzenleyeceği söylemleri biraz teskin olmuş gibi gözüküyor. Lübnan'da 14 Ekim'de Beyrut'ta Adalet Sarayı önünde geçen seneki patlamanın soruşturmasına dair, soruşturmanın yürütülmesine itirazları olanların gösterisi vardı. Keskin nişancılar 7 kişinin ölümüne sebebiyet vermişlerdi. Onlarca yaralı oldu. Hizbullah ve Emel göstericileri daha çok onlardan oluşuyordu. Hedef alındı. Lübnan güçleri, falancistler, Samir Caca'nın, onları suçluyorlar. Onlar Hizbullah'ı suçluyor. Epey bir karışık bir tablo var. Bu hafta bakacağız bu meseleye de. Irak'ta ise Kerada saldırısı. 2016'da 300 kişinin hayatını yitirdiği bir saldırı. Ben Bağdat'a gittiğimde o saldırının yapıldığı yeri de ziyaret etmiştim gerçekten. Onun failini yakalamışlar. Yurt dışında diyorlar. Acaba yine Türkiye'de mi yakalandı? Çünkü geçenlerde Bağdadi'nin finans şefini Türk istihbaratının yardımıyla yakaladıkları açıklanmıştı. Daha doğrusu yardımıyla mı onu da tam olarak bilemiyoruz. Rol oynadığı söyleniyor. Bir de bunu aktarayım. Arkadaşlar yavaş yavaş Ünal Bey'i arayabilirsek hemen yayına alalım. Ara vermeyelim şarkıyla. O süreçte de ben bir Afganistan aktarımı yapacağım efendim. Evet, şimdi IŞİD'in, IŞİD Horasan grubu Afganistan'da hala tehdit oluşturmaya devam ediyor. Şii Hazaraları özellikle hedef aldığını görüyoruz. Hamid Karzai, Afgan hükümetinin, Taliban hükümetinin biraz yumuşaması gerektiği mesajları vermiş. Voice of America'ya konuşmuş. Kadınların hayata katılmasını uluslararası toplum değil, Afgan halkı istiyor demiş örneğin. Geleneksel loyajirgayı toplayın, temsiliyet sahibi olsun diyor. Taliban, özellikle Rusya'dan açıklamalar var. Taliban kontrolü yitiriyor, burada istikrar sağlanamayacak şeklinde. Taliban yeniden toprakların, Afgan topraklarının başka ülkelere saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğini bir kez daha söylemek durumunda kaldı ama Rusya'nın özellikle bağımsız devletler topluluğu hattında sık sık tatbikatlarla işi sıkı tuttuğunu söylemek mümkün. 20'sinde de bir toplantı var Moskova'da, Afganistan konulu Taliban heyeti de katılacak. Amerikalılar katılmayacakmış ve son olarak belki Afganistan özel temsilcisi ABD'nin, aslında Trump yönetimi döneminde ABD ile Taliban arasındaki barışı kotaran isim Zalmay Halilzad görevden ayrılmış efendim. Blinken açıkladı, Dışişleri Bakanı, ve Thomas Vesti de yerine yardımcısı olarak atamış durumda. Evet, şimdi konuğuma dönmek istiyorum. Telefon hattının diğer ucunda 21. Yüzyıl Enstitüsü'nden Terörizmle Mücadele Merkezi Başkanı, ayrıca enstitünün strateji kurulu üyesi Ünal Atabay var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. Ben bir dünya özetleri geçtim. Bu dünya özetlerinde biraz tabii bizim bölgemizdeki durumlar da vardı. Onlara dair notlar da vardı. Özellikle NATO'nun Karadeniz bölgesinde Güney Avrupa hattında tatbikatları arttırması, Rusya ile NATO arasındaki yeni gerilim, Rusya'nın aldığı son karar. Tabii Amerikan Savunma Bakanı'nın Gürcistan ve Ukrayna ziyaretleri, orada verdiği mesajlar. Yunanistan hattında Amerika'nın Yunanistan'la ilişkilerini derinleştirmesi. Aslında çok geniş de bir çerçeve var. Almanya'da yeni hükümet kuruluyor örneğin ve muhtemelen de bu hükümet daha sıkı Avrupacı bir hükümet olacak, Fransa ile yakın derken böyle bir jeopolitik bir kayma var. Tabii ben size dün Amerika bağlamında iki NATO'daki iki müttefiki Yunanistan ve Türkiye'de dengeleri biraz değiştirdiği başlığıyla aramıştım. Nasıl bir tablo görüyorsunuz? Öncelikle bunu sorarak, genelden girerek başlayayım. Türk dış politikasının biraz böyle sıkıştığı yolunda yorumlar var. Amerikan tarafında en son F-16 meselesindeki yalanlamalardan da gördüğümüz ve Yunanistan'la da ilişkileri giderek derinleştirdiği gözleniyor. Ne düşünürsünüz bu geniş tablo içerisinde atılan son adımlar için?
Ceyda Hanım, siz de altını çizdiniz. Bölgede bir jeopolitik eksendeki hareketlilikten bahsettiniz. Ben de onu şöyle kısaca, bölgede gerçekten bir jeopolitik bulanıklık var. Yani bu bulanıklık içerisinde hareket etme kabiliyetini görebilmek, gösterebilmek gerçekten zor. Çünkü bölge dinamiklerine baktığımız zaman çok hareketli olduğunu görüyoruz, şahit oluyoruz. Hal böyle olunca tabii ki dış politikanın da çok esnek ve süratle bunlara mukabele edecek yetenekte ve öngörüyü de birlikte taşıması çok önemli hale geliyor bu durumda. Şimdi burada özellikle Yunanistan meselesini altını çizdiniz Sayın Ceyda Hanım. Burada özellikle ben de katılıyorum. Bizi çok yakından ilgilendiren meselelerin başında hemen Suriye meselesi en yakın tehdit. Aynı zamanda evet, Yunanistan'la olan ilişkilerimiz. Şu anda daha önde cereyan eden faaliyetler açısından bunu ifade etmek istedim. Tabii Yunanistan'la meselemize dönersek, bizim Batı ve Arap eksenli bir cepheleşmeyle karşı karşıyayız. Bu derken Suriye'yi de birleştirerek söylemek istiyorum. Suriye noktasında. Şimdi böyle bir karşımızda cephe oluşturuluyor. Batı ve Arap eksenli. Bu cephe tabii Yunanistan özeline Doğu Akdeniz ve Ege noktasına döndüğümüzde Batı eksenli ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği, Fransa'nın da başını çektiği bir eksenden bahsediyoruz. Burada Yunanistan tabii Türkiye ile olan öteden beri sorunlarını iki taraf, yani iki ülke, Türkiye ve Yunanistan arasında halledilmesinin de ötesine taşıyarak bunu bir Avrupa Birliği meselesi haline getirip aynı zamanda arkasına almak ve özellikle de Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ni arkasına almak suretiyle kendince kendi jeostratejik hedefleri doğrultusunda, Ege ve Akdeniz'deki hedefleri doğrultusunda meseleyi tek taraflı çözmeye çalışıyor. Biz biliyorsunuz, şöyle bir kabaca hatırlarsak hemen 1974 harekatından sonra sismik araştırma gemisini 1976'da da bir kriz yaşamıştık. Hora gemisi 1987'de yaşadık. Kardak krizini 1996'da yaşadık. Bunların için söylüyorum Ceyda Hanım. Önümüzdeki dönemde de böyle bir kriz görünüyor. Niçin? Özellikle tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin imza altına aldığı Yunanistan'la savunma işbirliği, Yunanistan'la yine Fransa'nın imza altına aldığı savunma işbirliğinin içerisine baktığımızda karşımızda üçlü bir cephe görüyoruz. Tabii Avrupa Birliği'ni de arkasına alıyor. Ben onları ayrıca ifade etmek istemiyorum ama net olarak ikili anlaşmalar üzerinden bakarsak olaya. Peki buradaki burada kullanışlı bir Yunanistan var. Amerika Yunanistan'ı kullanıyor. Fransa Yunanistan'ı kullanıyor ve Yunanistan da kullanılmak istiyor.
Evet. Ama Türkiye de sanki istiyor efendim. Çok özür diliyorum, lafınızı kestim ama Washington Büyükelçimizin Defense One'a yazdığı yazı çok dikkat çekiciydi. Türkiye'nin ne kadar yetenekli, ne kadar istekli olduğunu dile getirdiği bir makaleydi. Çok da itiraz gelir mi bilmiyorum ama dikkatimi çekti benim bu durumda. Yetenekli, istekli, güvenilir dedi yani. Demek ki Yunanistan değil Türkiye'de aynı şeyi istiyor gibi bir izlenime kapılıyorum. Evet, buyurun. Çok özür diliyorum. Yani sözünüzü
evet,
kestim.
Açıklamada evet, yani Türkiye'yi bir koçbaşı rolüne koymak gibi bir ifade vardı. Tabii bu Türkiye'nin kendi egemenliği ve bağımsızlığı açısından baktığımızda, Türkiye'nin kendi dinamikleri açısından biz herhangi bir ülkenin koçbaşı olacak durumda değiliz. Yani bu çok uygun bir şeye katılmam bu değerlendirmeye, analize.
Evet.
Şimdi burada biz Yunanistan meselesine dönersek burada,
evet.
Amerika Birleşik Devletleri tabii ki Rusya'nın nüfuz alanından, olası bir nüfuzundan, aynı zamanda Çin'in de nüfuzundan çekinmek suretiyle Yunanistan üzerinde bir girişimleri, faaliyetleri var. Yani askeri tatbikatları, DEDAŞ'taki faaliyetleri, işte biliyorsunuz bu anlaşmada en kritik nokta Ceyda Hanım, bir, oradaki askeri üslerini genişletiyor. Yani sınırsız. Yani istediği askeri üste çok rahatlıkla erişim sağlayabiliyor, girebiliyor. Bir de Amerika'nın şimdi yeni doktrini var. Bunu da ben sizin aracılığınızla da ileteyim. Müsaade ederseniz.
Tabii buyurun.
Yani Yunanistan özelliğiyle örtüşüyor. Daimi konuşlanma yerine bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri geçici konuşlanmayı daha önceleyecek Ceyda Hanım. Bu hani sabit üsler yerine hele hele o bulunacağı ülkedeki altyapıları da hem o ülkeye yaptıracak hem kendisi oradan istifade edecek. Aynı zamanda o ülkedeki üsleri de müşterek ve ortak kullanıma açmak istiyor. Yunanistan'ın uyguladığı doktrinde bu yönde, bu daha az maliyetli ve hem de kendi konuşlanması için daha elastiki bir fırsat sunuyor. Şimdi Amerika'nın Yunanistan'da uygulamaya çalıştığı konuşlanma, yerleşme ve bu anlaşmanın içeriğinde bu doktrinin gizli yatıyor. Bu var. Şimdi burada bakın, Amerika Birleşik Devletleri ne diyor çok enteresan anlaşmada? Taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğer ülkelerin askeri yardımda bulunması diyor. Yani bu
evet.
NATO'nun 5. maddesinin
zaten var böyle bir şey.
Ya bu NATO ülkesi içerisinde zaten evet Ceyda Hanım var. Ama NATO içerisinde bir çatırdama yaratarak NATO'nun içerisinden ayıklanmış bir ülke çıkıp iki ülkenin yine NATO üyesi olan bir ülkeye karşı böyle bir taahhütte, yani egemenliklerin karşılıklı koruma taahhütünde bulunabiliyor. Yani, bakın tabii burada bir strateji var. Biz bunu görmemiz lazım. Blinken şöyle diyor. Bakın yani bu da dikkatten kaçırmamamız gereken.
Evet.
Ve ötesinde güvenliğe katkı sağlıyor bu anlaşma diyor. Şimdi bu ne demek? Demek ki Amerika Birleşik Devletleri bir, Rusya'nın Karadeniz'deki etkinliğine yönelik Yunanistan sahasının kullanılması ve Balkanlardaki etkinliğini daha kuzeye doğru bir ulaştırma güzergahı ve erişim güzergahı olarak görüyor.
Evet.
Özellikle DEDAŞ bölgesinden. Zaten bir de aynı zamanda bu ekonomik yönü de var. 6 milyar dolar civarında LNG istasyonu da oluşturuyorlar DEDAŞ'ta. Bunu da altını
çiziyor.
Aynı zamanda iki, Çin'e doğru yani Asya Pasifik bölgesine uzanmak adına Yunanistan'ı kullanışlı ülke ileri karakol olarak buranın üzerinden bir köprü görevi olarak, köprü vazifesi görüyor Yunanistan. Nasıl? Ege, Yunanistan Ege ve Akdeniz üzerinden Körfez ülkelerine doğru ulaşan bir patern var. Bu güzergahı hem Fransa kullanmak istiyor, hem Amerika kullanıyor. Biliyorsunuz Fransa'nın AUKUS anlaşması dediğimiz Asya Pasifik'ten tasfiyesinden sonra Fransa'ya da yeni bir rol biçildi. Ben çünkü hem bunu size ifade ederken Ceyda Hanım, biliyorsunuz hem Amerika ile hem Fransa ile anlaşma imzaladığı için her ikisini de ifade ediyorum paralel, eş zamanla.
Evet.
Ayırmadan bir bütün çünkü bu. Fransa da bu alandan tasfiye edildikten sonra kendisine bir rol biçildi. Bu rol Orta Doğu rolü. Ceyda Hanım. Ve bu Orta Doğu rolüne eklenmesi de Yunanistan üzerinden olacak. Onun için Yunanistan'la anlaşmaları da bu yöndedir. Yani AUKUS'tan tasfiye olan Fransa'ya Amerika'nın bir parmak bal şeklinde sunulan bir stratejik güzergahtan bahsediyorum. Tabii biliyorsunuz Fransa aynı zamanda Yunanistan'la anlaşma yaparken Akdeniz'deki etkinliğini yitirme kaygısı var. Yani Türkiye'nin donanmasının Doğu Akdeniz'deki etkinliğinden korkan, çekinen veya bu Türkiye'nin donanmasının buradaki hareketinden rahatsız olan bir Fransa var. Çünkü Fransa kresel bir aktör olmak istiyor. Zaten biliyorsunuz donanması Amerika'dan sonra ikinci büyük donanması okyanuslarda faaliyet kullanabilmek kabiliyeti var. Bunun çıkış yolunu Doğu Akdeniz olarak görür. Akdeniz'deki bu çatışmanın arka planında da yani bu var. Dolayısıyla burada baktığımız zaman hem Fransa'nın hem Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni dünya düzenine doğru çizdikleri stratejide Yunanistan'ı kullanıyorlar. Türkiye'yi de burada sıkıştırmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Niçin? Özellikle Ege ve Akdeniz'e aynı zamanda Yunanistan'ı angaje etmek için bağlamak isteyen bir Amerika fotoğrafı var. Niçin? Suriye ekseniyle ilgili. Yani oradaki bir YPG PKK devletçiğinin oluşmasına ayıracağımız enerjinin bir kısmını Yunanistan, Ege ve Akdeniz'e yönlendirmemizi Yunanistan'ı adeta Türkiye'yi sabitleyici bir rol biçilmiş durumda. Yani burada Amerika hem Türkiye'yi bu anlamda sıkıştırmak hem Rusya'nın nüfuzunu engellemek Yunanistan üzerinden. Aynı zamanda Çin'in de biliyorsunuz Yunanistan'da yani hatırlarsak 2016 yılında anlaşma imzalamışlardı. Çok sayıda 15-16 civarında.
Evet. Liman anlaşması da vardı galiba. Evet.
Pire liman anlaşması var. Hayır. Bunları hatırlıyoruz çok ifade ettiğiniz yerinde. Şimdi bu anlaşmalar orada tabii üniversitelerde anlaşmaları oldu vesaire. Yani çok ciddi bir hatırladığım kadarıyla 9 milyar dolar civarında bir altyapı anlaşması oldu Yunanistan'la. Çok büyük bir rakam bu. İşte aynı zamanda Çin'in de buradaki etkinliğine karşı yerleşiyor. DEDAŞ da vardı bu kapsamda ve DEDAŞ'a da bu şekilde yerleşiyor. Yani burada Amerika Türkiye ile olan müttefikliğini veya stratejik ortaklığını, birlikteliğini Ceyda Hanım kaybetmiş durumda. Evet. Bizim Rusya ile olan ilişkilerimizden son derece rahatsızlar. Bu S-400 meselesi bir olayın önemli bir bahanesini oluşturuyor. Dolayısıyla burada Türkiye'yi bu anlamda sıkıştırmak istiyorlar. Avrupa Birliği'nin sınırları bir güvenlik sınırı, güvenlik hattı çizilmeye çalışılıyor öte yandan Fransa'nın üzerinden. Fransa'yı da biliyorsunuz bir Avrupa Birliği ordusu sevdası var. Bu PESCO dediğimiz kısa adı Avrupa Birliği'nin oluşumunu, ordusunun oluşumu için bir altyapı tesis ediyor. Fransa bunun başını çekiyor. NATO'nun beyin ölümünden bahsediyor. Ve Yunanistan'ı da yanına alıyor. Yunanistan'la aslında Başbakanın Mitsotakis'in ifadesinde bu var. Biz artık Fransa'yla yani Avrupa Birliği'nin özerkliği yolunda ilerliyoruz diyor. Bir yerde de Avrupa Birliği ordusunun yani Avrupa Birliği'nin güvenliğini de sağlayacak bir motor rolünü üstlendiğini den bahsediyor.
Evet. Peki efendim, şimdi şunu da sormak istiyorum de tabii Türkiye'nin mesela Mısır açılımı var, pek de yolunda gidiyor gibi de gözükmüyor ama Yunanistan Mısır'la ilişkileri çok ilerletti. Hatta işte bugün de haber var, Mitsotakis Atina'da Abdülfettah Sisi'yi ağırladı enerjiden savunma alanına. Biraz Mısır'ı Avrupa'ya bağlayan bir de hat aynı zamanda Yunanistan üzerinden. Siz de değindiniz konuşmanızda aslında ama Ankara'nın girişimleri çok zayıf kalıyor bu bağlamda. Neden zayıf kalıyor? Neden biz Mısır'la bütün bunlar bu jeopolitik alan yeniden hareketlenirken Ankara ne yapıyor bu bağlamda? Gerçekte ne yapıyor? Bir de onu değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir 4 dakikam daha var, 3-4 dakikam daha var. Toparlayarak olursa çok tamam. Sevinirim.
Tamam Ceyda Hanım. Siz de çok güzel altını çizdiniz. Yani biz bu Mısır meselesinde geç kaldık. Ne yapıyor dediğiniz zaman biraz sürüncemede kaldı. Mısır'la ilişkileri, Mısır'ın hem Arap dünyasında hem Doğu Akdeniz'de önemli bir ülke olduğunu biraz göz ardı ettik. Şimdi bunun fotoğrafıyla karşı karşıyayız. İsrail de aynı şekilde hakeza. Tabii Mısır'a gelirsek biliyorsunuz bir elektrik hattı anlaşması da imzaladılar. Hı hı. Yani bu Avrupa'ya eklemlenmesi, Avrupa'ya enerji hattı, aynı şekilde İzmit dediğimiz Doğu Akdeniz boru hattı fizibilite çalışmaları devam ediyor. İşte 12 milyar metreküp nakletmeyi planlıyorlar Avrupa'ya. Bu da Rusya'nın nüfuzunu azaltmak adına bir diğer boru hattı. Şimdi buna baktığımız zaman Mısır'ın Mısır ve İsrail'le ben öncelikle Mısır gibi görüyorum. Bunu da ifade etmek isterim. Yunanistan Amerika ile ve Fransa ile yaptığı anlaşmanın benzerini Mısır'la yakında yapabilir. Hmm. Yani buna da hazır olmamız lazım. Çünkü ilişkileri geliştiriyorlar. İşte Türkiye burada ön alıcı rolleri süratle ilerletmesi, görüşmeleri, temasları hızlandırması ihtiyacı var. Zaten bir başlamıştı Mısır'la olan ilişkilerimiz ama bunu biz hızlandırmamız gerekiyor. Yani bu denklemi bizim Türkiye kendi lehine çevirecek şekilde hareket tarzını süratle geliştirmesi lazım. İngiltere ile de bir anlaşma imzalayacağına dair yine tespitler var. Bu tamamlayıcı bir anlaşma olacak. O yönde benim okumalarım. Mısır'la da böyle bir anlaşmaya girerse tabii bu Türkiye'nin karşısındaki cephenin az evvel en başta hatırlarsınız Batı ve Arap eksenli bir cephe oluşturulduğunu ifade etmiştim. Tabii bu bir stratejik boşluk yaratırsanız, bunu daha önce de ifade etmiştim, kurt kapanı gibidir. Yani bu hemen boşluğu doldururlar. Türkiye'nin dış politikada buna fırsat vermeyecek hamlelerini bir an önce özellikle Doğu Akdeniz'de elini çabuk tutacak şekilde hareket etmesi Türkiye'nin kendi menfaatleri doğrultusunda olur diye düşünüyorum. Evet, en baştakine yine dönmek isterim. Bölgede jeopolitik bir bulanıklık var. Bu bulanıklıkta el yordamıyla hareket etmek son derece zor. Ciddi öngörüleri süratle tamamlamamız ve Türkiye'nin dış politikasını bu anlamda çerçevelemesi gerekir diye düşünüyorum Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Ünal Bey. Çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım.
Sağ olun. Sağ olun. Evet, Ünal Atabay ile konuştuk. Hakikaten çok hem askeri düzeyde hem ticari enerji ilişkileri bağlamında çok dikkat çekici bir hareketlilik olduğu ortada. Bunları iyi değerlendirmek, anlamak gerektiğini vurguladı Ünal Atabay bizlere efendim. Evet, The Weeknd, Save Your Tears. Gözyaşlarını tut, koru diye veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.